Romalılara mektubun birinci bölümündeyiz. Birinci bölüm birinci ayette Pavlos şöyle selamlıyor. Mesih İsa'nın kölesi, haberci olmaya çağrılan, Tanrı'nın sevindirici haberini yaymaya atanan Pavlus'tan. Pavlos adı küçük anlamına gelen Latince Paulus'tan gelmektedir. Kendisi Tarsuslu Saul'du ama elçilerin işleri ya da habercilerin işleri 13.9'da belirtildiği gibi kendisine Paulus deniyordu. Paulus kendisini başlangıçtan itibaren İsa Mesih'in bir kölesi olarak tanıtır. Köle sözü için kullanılan dulos sözcüğü köle demektir. Paulus İsa Mesih'in kölesidir. Kölenin kendi bedeni üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Efendisi nasıl istiyorsa onu öyle kullanır. Köle onun her buyruğuna uymak zorundadır. Pavlos da benim kendi üzerimde hiçbir hakkım yok demek ister. Hep İsa Mesih'in bana verdiği buyruklara uyarım. Pavlos bunu candan yürekten yapardı. Sevgi bağlarıyla Rabbine bağlıydı. Pavlos İsa Mesih'in uşağı olmayı, kölesi olmayı büyük bir onur sayar. Tıpkı eski antlaşma peygamberleri tarafından peygamber kullarım diye adlandırılmaktan kıvanç duydukları gibi. Pavlos bir kölenin konumunu gönüllü olarak almıştı. Rabbi İsa Mesih bizleri sevmiş ve kendisini bizler için vermiştir ama sizi hiçbir zaman bir köle yapmaz. Sizler ona gönüllü olarak gelip kendinizi onun kölesi yapmalısınız. Rab bizi asla kendisine hizmet etmeye zorlamaz. Yeruşalim'e bile, ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim, bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez çocuklarınızı öylece toplamak istedim ama siz istemediniz demiştir. Bir başka keresinde Rab, öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz demiştir. Kendinizi Rab İsa Mesih'e köle yapma ayrıcalığına sahip olmanız çok harika bir şeydir. Bunu kendiliğinizden yapmanız gerekmektedir. O sizi buna zorlamayacaktır. Rab Şam yolunda Pavlos'a Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işitti. Saul, ey efendim sen kimsin dedi. O da ben senin zulmettiğin İsa'yım yanıtını verdi. Ama ayağa kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir. Pavlos işte bu zamanda kendini Rabbi İsa'nın kölesi yapmıştı. Mesih İsa'nın kölesi, haberci olmaya çağrılan, müjdeyi yaymaya atanan Pavlus'tan diyerek Pavlos kendisinin bir elçi olduğunu vurguluyordu. Pavlos çağrılmış bir elçiydi. Çağrılmış bir sıfattır. Kendisinin bu tür bir elçi olduğunu söylemek istiyor. Haberci ya da elçi gönderilen anlamındaki apostolos kelimesidir. Haberci kendisini gönderenin adına başkalarına haber ileten kimsedir. Pavlos'un bir elçi yani haberci olması kendi kararı sonucu gerçekleşen bir şey değildi. Tanrı'nın kararıydı ve Tanrı onu çağırmıştı. Pavlos önce kendisini Mesih'in kölesi yapmıştı ve şimdi çağrılmış bir elçi Rabbi İsa Mesih için bir tanıktır. Seçilmiş olan Tanrı'nın kullanacağı tek hizmetkar türüdür. Günümüzde hizmette Tanrı'nın çağırmamış olduğu çok sayıda ne yazık ki insan vardır. Pavlos müjdeyi yaymazsam vay halime diyebilmişti. Yeremya'nın çocukken çağrıldığını hatırlayacaksınız. Tanrı sahte peygamberler hakkında ben bu peygamberleri göndermedim, onlar ortaya çıkıyor, onlarla konuşmadım, onlar yine de peygamberlik ettiler demişti Yeremya 23. bölümde. Yeremya çağrılmış bir peygamberdi ve Pavlos çağrılmış bir elçiydi. Pavlos bir elçi olduğunu söyler ki bunun anlamı gönderilmiş olandır. Rabbimiz gönderilmiş olanın kendisini gönderenden daha büyük olmadığını söylemiştir. Aynı sözcük yine Filipililer 2.25'te görülür. Sözcüğün İncil'de müjdeyi bildirmek için Rabbi İsa tarafından seçilmiş olmak gibi teknik bir anlamı vardır. Dirilmiş Mesih'in bir tanığı olmalıdır. Pavlos dirilmiş Mesih'in kendisine gözüktüğünü söylemişti. Zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü diyor 1. Korintoslar 15:8'de. Sonra 1. Korintoslar 9:1'de Pavlos retorik soruyu sorar. Özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedin mi? Şimdi Pavlos'un bir elçi olduğunun kanıtı sadece elçilere özgü olan adına belirti armağanları dediğimiz armağanlara sahip oluşuydu. Evet, bu sadece elçilere özgü olan bir şeydi. Başka dillerle konuşabildiğini söylemişti Pavlos. Ben Pavlos'un Galatya ülkesinden örneğin kendisinin bilmediği dillerin konuşulduğu birçok Yunan kenti ve oymağının bulunduğu Ege kıyılarından geçerken onların bilinen dillerini, lehçelerini konuştuğuna inanıyorum. Bu bilinmeyen diller değildi. Bilinen diller ve lehçelerdi. Ayrıca bugün var olduğuna inanmadığım iyileştirme, şifa verme armağanına sahipti Pavlos. Günümüzde Tanrı iyileştirdiğinde direkt olarak iyileştirmektedir. Yani bir insanda bu tür yetki, mevhibe yoktur. Bu nedenle ben her zaman eğer hastaysa kardeşlerim bizim için dua etmesini dilemeliyiz. Her şeyi Rabbe direkt olarak götürebiliriz. Bu ayrıcalığımız vardır. Ona buna değil. Sözüm ona kendisinde şifa verme yeteneği olan üçkağıtçılara değil. Rabbimize gitmeliyiz. Tabii ki Rabbimiz uygun gördüğünde iyileştirebilir. Bu nedenle günümüzde Tanrı iyileştirdiğinde direkt olarak iyileştirmektedir. Onun bunun aracılığıyla el koymasıyla değil, Rab iyileştirir. Bu nedenle davamızı Rab'be götürmeliyiz. Herhangi bir sorunum olduğu zaman, yine vurguluyorum, sözüm ona kendisinde yetki ya da şifa verme yetkisi olduğunu söyleyen insanlara gitmem. Direkt olarak o büyük doktor olan Rab İsa Mesih'e giderim. Tanrı'nın iyileştirdiğini biliyorum. Ama Tanrı günümüzde insanlara ona buna o armağanları vermemektedir. Ancak Pavlus elçilere özgü iyileştirme, şifa verme armağanına sahipti. Çünkü o bir elçiydi, bir haberciydi. Direkt olarak Rab'den bu görevi almıştı. Ayrıca ölüleri de diriltebiliyordu Pavlus. Hem Petrus ve hem de Pavlus'un ölüleri dirilttiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Çünkü onlar haberci apostolos idiler. Pavlos İsa Mesih'in kölesidir. Çağrılmış bir elçidir ve Tanrı'nın müjdesi için ayrılmıştır. Ayrılmış sözünün den değil için ekiyle kullanıldığına dikkat edin. Tanrı'nın müjdesi için ayrılmıştı. Ayrılmış sözcüğü harika bir sözcüktür. Neredeyse tam zıttı anlama sahip birkaç sözcük bulunmaktadır. Örneğin yapışmak sözcüğü vardır. Bir şey bir şeye yapışabilir ya da bir şey bir şeyden ayrılabilir. Bir keresinde bir şeye yapışmak, bir keresinde ayrılmak anlamına gelir. Pavlos ayrılmış bir Mesih imanlısıydı ama bir şeyden değil, bir şey için ayrılmıştı. Korkarım ki günümüzdeki birçok Hristiyan sadece bir şeyden ayrılmıştır. Bazı insanların konuşmalarını dinlerken ruhsal gösteriş yaptıkları izlenimine kapılıyorum. Şunu yapmam, artık bunu da yapmıyorum derler. Dostlarım, neye ayrıldınız? Pavlos bizlere Selaniklilerin putlardan Tanrı'ya döndüklerini söyler. Bir tanıklık toplantısında ayağa kalkıp artık Apollon'un tapınağına gitmiyoruz demediler. Bunu söylemeye zaten gerek yoktu çünkü Rab İsa Mesih'e ayrılmışlardı. Bir şeyden ayrılmış olan ama Mesih için ayrılmamış olan bir Hristiyanın kısır bir yaşamı olacaktır. Yaşamı sevinçten yoksun olacaktır ve eleştiren ve bazen de şüpheci ve alaycı biri olacaktır. Evlilik konuşmalarında evlenen çiftlerin her birisine şunu sorarım. Onu sevip kendini ona ayrılmış tutmaya söz veriyor musun? Bu bir insan için ayrılmış olmaktır. İşte evlilik budur. Balaylarının ilk gecesinde yeni gelinine yani yeni eşine bu şehirde bir kız arkadaşım var. Bu gece gidip onu göreceğim diyen bir adam düşünebiliyor musunuz? Bu tür bir ayrılmayı uygulayan birçok Hristiyan vardır. Eğer Mesih için ayrıldıysanız, insanlara çekici gelen bir hayatınız olacaktır. Hayatınız doğruluk ve sevgi ilkesi rayına oturacaktır, oturmalı da. Bir keresinde küçük bir Çinli kız, Hristiyanlar tuzdur, tuz insanı susatır demişti. Bunun üzerinde biraz düşünün dostum. İnsanları yaşam suyu olan Mesih'e karşı susatıyor musunuz? Ayrılmak sözü Yunanca'daki aparizo sözcüğünden gelir. Ufuk sözcüğü de buradan gelir. Uçak kalkarken ufuğun genişlediğine dikkat edin. Bir keresinde o ilk yıllarda uçağımın kalktığı zamanı hatırlıyorum. Kalktığımızda İzmir'i ve denizi görmeye çalıştım ama hiçbir şey göremedim. Birazcık gittikten sonra denizi, köyleri ve dağları gördüm. Yükseldikçe ufuk genişledi. Mesih için ayrılmış olan Harkule'de bir şeydir. Çünkü o sizi ufuğunuzun genişlediği bir yere getirir. Paulus'un 1. Korintoslar 13 ayet 11'de çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin bir adam olunca çocukça davranışları bıraktım derken söylemek istediği budur. Çocukluğumda evcilik oynadığımızı hatırlıyorum. Bir gün geldi ki bunun için fazla büyük oldum ve dışarı çıkıp futbol oynadım. Artık evcilik oynamakla ilgilenmiyorum. Yeni bir ufkum olmuştu. Şimdi futbol oynamakla ilgilenmiyorum. Yazılar yazıyorum. Konuşmalar yapıyorum, dersler veriyorum. Şimdiki ilgi alanım bu. Ufkum genişledi ve dostum, Mesih için ayrıldığınızda bu sizin küçük ve dar birisi olduğunuz anlamına gelmez. Bunun yerine yaşam bir sürü heyecan verici ve harikulade deneyim içermek üzere genişler. Şimdi Paulus'un Tanrı'nın müjdesi için ayrılmış olduğunu söylemesine dikkat edin. Yani müjdeyi insan yaratmamıştır. Sizler ve ben sahneye vardığımızda müjde 2000 yıldır vardır. Bizim daha iyi bir planımız olup olmadığını görmek için bizim sahneye varmamızı beklememiştir. Müjde Tanrı'nın müjdesidir. Onu ister kabul eder, ister etmeyiz. Müjde yani İncil Tanrı'dan çıkmıştır. Sonra Romalılar 1. bölüm 2. ayette Paulus şöyle diyor, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat ettiği sevindirici haberdir bu. Sevinç getiren haber, insanlarca ortaya çıkartılan yeni bir inanç sistemi değildir. Tersine, Tanrı'nın önceden vaat ettiği haberdir. Tanrı bu haberi eski çağ peygamberleri aracılığıyla açıklamıştı. Bu peygamberlerin bildirileri kutsal yazılarda yazılıdır. Paulus Romalılara mektubu yazdığı zaman kutsal yazılar bugün eski antlaşma diye adlandırdığımız yazılardı. Yeni antlaşma diye tanınan kutsal yazılar ise daha o dönemde yeni antlaşma peygamberleri aracılığıyla Tanrı tarafından açıklanmaktaydı. Tümünün yazıya geçirilmeleri ve kitap haline gelmeleri daha sonuçlanmamıştı. Paulus bu mektubu yazmakla yeni antlaşma kutsal yazılarının yazılmasına katkıda bulunuyordu. Kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'dan konuşuyordu. Sevinç getirici haberin, müjdenin kutsal yazılarla uyumda olması Yahudiler için büyük önem taşıyordu. Onlar için bu haberin gerçek olduğu kutsal yazılarla uyumda olmasıyla saptanır. Habercilerin İşleri 17-11'de şöyle okuyoruz. Yayılan sözü görünür bir iştenlikle benimsediler. Bildirilen konular gerçekten böyle midir diye günden güne kutsal yazıları araştırdılar. Bunun için gerek Paulus gerek öbür haberciler sevinç getirici haberi, müjdeyi Yahudilere yayarken kutsal yazıların önceden bildirdiklerinin İsa Mesih'in yaşamı, ölümü, dirilişi ve yükselişiyle gerçekleştiğini vurguladılar. Bunu yapmakla İsa Mesih'in kendi yaptığını örnek alıyorlardı. Dirilmiş İsa, Emmaus yolundaki iki öğrenciye "Ey akılsız insanlar" dedi. Peygamberlerin söylediği bunca şeye inanmakta yüreği ağır davrananlar. Mesih'in bunları çekmesi ve yüceliğine girmesi gerekli değil miydi? Bunun ardından Musa'dan ve bütün peygamberlerden başlayarak kutsal yazıların tümünde kendisine ilişkin gerçekleri onlara anlattı. Sadece Yahudiler için değil, Yahudi olmayanlar için de kutsal yazılarda önceden bildirilen olayların İsa'nın yaşamında gerçekleşmesiyle sevinç getirici haberin Tanrı'dan geldiğini belgeleyen kanıtlara bir kanıt daha eklenir. Evet, müjde, iyi haber yeni bir şey değildir. Eski antlaşma boyunca peygamberler aracılığıyla vaat edilmiştir. Tanrı'nın insanlığı sevdiğinin ve Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için bir yol sunduğunu bildiren bir mesajdır. Bizleri bir sevgi ilişkisine koyar. Tanrı bizleri sever ve kendisini bizler için vermiştir. Ne kadar harika değil mi? 2-6 ayetleri müjdenin tanımını veren bir parantez oluştururlar. İlk olarak Mesih hakkındadır. 3. ayette bu haber onun oğlu Mesih'e ilişkindir der. O beden açısından Davut soyundan doğan, kutsallık ruhu açısından ölüler arasından dirilerek yeterli güçle Tanrı'nın oğlu atanan Rabbimiz İsa Mesih'tir. İlişkin sözcüğü periskop ve perimetre sözcüklerinde kullanılan ve saran anlamına gelen Yunanca'daki peri ekidir. Müjde İsa Mesih hakkındadır. Mesih'in gerçekleştirdiği bir şeydir. Tanrı'nın öz oğlu Mesih'e ilişkindir. Müjdenin yani İncil'in konusu Tanrı'nın oğlu Mesih'tir. Tanrı'nın oğlu Tanrı ile aynı özden olan ama kendine özgü ayrı bir kişiliği taşıyandır. Tanrı'nın oğlu Tanrı'dır ama baba değildir. Baba Tanrı'dır ama oğul değildir. Tanrı'nın oğlu Tanrı'nın bütün özellikleri ve niteliklerini taşıyandır. Paulos Filipililere mektubunda bu gerçeği şöyle bildirir. Mesih ise Tanrı özdeşliğinde olmakla beraber Tanrı'ya eşit olmayı zorla saklanılacak özellik saymadı. Tanrı'nın oğlu baba benden üstündür deyince babayla özdeş olduğunu yalanlamaz. Ters durumda ben ve baba biriz demesiyle çelişirdi. Hayır, bu sözle oğul olarak kendini seve seve babanın önderliği altına koyduğunu belirtir. İnsanların babaya gösterdiği saygı, oğula da gösterilmesi gerekir. Baba kimseyi kendisi yargılamaz. Tüm yargılamayı oğula vermiştir. Öyle ki herkes babaya saygı gösterdiği gibi oğula da saygı göstersin. Oğula saygı göstermeyen, onu gönderen babaya saygı göstermez diye okuyoruz Yuhanna'da. İsa Mesih adına o denli alışmışız ki, Mesih sözünün İsa'nın görevlerini belirten bir unvan olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Oysa bu çok önemli. Mesih, meshedilen anlamındadır. Eski antlaşmada peygamber, kral ve kahinler başlarına bir miktar zeytinyağı dökülerek bu görevlerden birine Tanrı tarafından atandıkları belirtilirdi. Mesih bu üç görevi kendi kişiliğinde birleştirendir. Tanrı'yı ve onun gerçeğini açıklayan peygamber, İnsanların günahlarını gideren kurban olarak kendini Tanrı'ya sunan ve imanlılar için şefaat eden kahin, üçüncü olarak da Tanrı'nın hükümranlığını kuran hükümrandır. Bu görevlere atanan Tanrı'nın oğludur. Onun Tanrı olması onu Mesih'e özgü görevleri yerine getirmek için yeterli kılar. Her şeyin kendi aracılığıyla oluşturulduğu söz, yaradan iken yaratık sıfatına girerek beden aldı. Tanrı'nın oğlu, insanoğlu oldu. Gerçekten Tanrı sayarlığımızın gizi büyüktür. O bedende açıklandı diyor Pavlos 1. Timoteos 3.16'da. Bu gizin gerçekleşmesiyle ilgili olarak kutsal sözde şöyle okuyoruz. Mesih dünyaya gelirken şunları söyler. Bana bir beden hazırladın. Bu bedenin hazırlanması Meryem adlı Erden kızın imanı ve söz dinlemesiyle itaatiyle yerine getirildi. Melek Cebrail ona şunları bildirdi. İşte gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. O ulu olacak ve kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Meryem meleğe sordu. Bu nasıl olabilir ki? Çünkü hiçbir erkekle ilişkim olmadı. Melek kutsal ruh üzerine gelecek. Yüce olanın gücü sana gölge salacak diye yanıtladı. Bu nedenle doğacak olan kişiye, kutsal kişiye Tanrı oğlu denecek. Çünkü Tanrı katında olanaksız hiçbir şey yoktur. Meryem, ben Rabbin kuluyum, ben Rabbin hizmetçisiyim dedi. Sözüne göre bana gereken neyse o olsun. Meryem, Davut soyundan olan Yusuf'la nişanlıydı. Daha sonra Yusuf Meryem'le evlendi ama bir oğul doğuruncaya dek kendisiyle ilişki kurmadı. Bunu Matta 1.25'te okuyoruz. Böylece Tanrı'nın oğlunun beden alması ve kutsal yazıları yerine getirmek için onun Davut'un soyundan doğması sağlandı. Evet, İsa Mesih Tanrı oğludur ve Rabbimiz İsa Mesih'tir. Günümüzde bize gerekli olan İsa'ya imandır. İsa Mesih gerçekten Tanrı'dır. O tapınamaz. Ona tapınılması gerekir. Bazıları çıkıp ama İsa dua etti diye itiraz edebilir. Evet, çünkü insanlıkta yer aldı. Bir yol olarak dua etti. Örneğin Lazar'ın mezarında bunun üzerine taşı kaldırdılar. İsa gözlerini göğe dikerek şöyle dedi. Baba, ben işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum ama bunu çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim der. Dostum, İsa imanımıza yardımcı olmak için dua etti. Ama o Rab İsa Mesih'tir. Onun ayrıca bedene göre Davut'un soyundan geldiğine dikkat edin. Bu İsa'nın insanlığıdır. Bakire'den doğmuştur çünkü kendisinin güç dolu Tanrı olduğu bildirilmiştir. Romalılar 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bu haber onun oğlu Mesih'e ilişkindir der. O beden açısından Davut soyundan doğan, kutsallık ruhu açısından ölüler arasından dirilerek yeterli güçle Tanrı'nın oğlu atanan Rabbimiz İsa Mesih'tir. Gördüğünüz gibi diriliş onu Tanrı oğlu yapmamıştır. Diriliş sadece onun, yani İsa Mesih'in kim olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bildirilen ya da atanan, daha önce de gördüğümüz gibi Yunanca'daki horizo sözcüğünden gelmektedir. İsa'nın Tanrı oğlu olduğu bildirilmiştir. Bu bizlere Mesih'in kusursuz insanlığını ve kusursuz Tanrılığını göstermektedir. Kilisedeki en eski inanç bildirisi onun gerçek insan ve gerçek Tanrı olduğunu bildirir. Ve Pavlos bunu inanç bildirisi yazılmadan önce söylemiştir. İşte burada İsa Mesih Tanrı olduğundan ötürü daha çok insan ve insan olduğundan ötürü daha az Tanrı değildir. O Tanrı'dır ve aynı zamanda insandır. Kutsallık ruhu açısından sözü onun Tanrı oğlu olduğunu göstermektedir. Bu İsa'nın insan ruhu anlamına gelebilir ama ben bunun kutsal ruhtan söz ettiğine inanıyorum. Burada üçlü birliğin söz konusu olduğuna inanıyorum. Şimdi ölümden dirilişiyle Tanrı oğlu oluşunun ilan edildiğine dikkat edin. Diriliş her şeyi kanıtlar. Tanrı oğlu olduğunu ortaya çıkaran diriliştir. Kutsal kitabı okudukça Rab İsa Mesih'in dirilişinin gücünde sunulduğunu keşfedeceksiniz. Onu önce bedeninin günlerinde yeryüzünde yaşarken insanlar tarafından reddedilip küçümsenmiş olarak göreceksiniz. Dinlenmek için kuyunun başında oturduğunda ve denizdeki fırtınada kayıkta uyurken onu bedenin zayıflığında görüyoruz. Ve sonunda çarmıhta aşağılanmış ve utanç içerisinde ölüme götürülüyor. Elemler adamı olduğu ve acıların ne olduğunu bildiği halde ölümden dirildiği zaman geldi. Dirilişi, siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim dediğinde doğru olduğunu kanıtlar. İsrail'in tozlu yollarında yürüme günleri artık sona ermişti. Büyük bir güçle ölümden dirilmişti. Dirilişi Bakire'den doğduğunu kanıtlar. O güçlü Tanrı oğludur. Ayrıca burada bir başka büyük gerçek vardır. Burada Mesih'i dirilmiş ve şu anda cennetsel yerlerde Tanrı'nın sağında oturmuş, günümüzde imanlılar için dua eder ve onlara güç ve teselli verirken görüyoruz. Yücelikte bir adam vardır. Ama imanlılar topluluğu artık onu görmüyor. Onun hakkındaki bilincimizi yenilemeliyiz. Bugün diri Mesih'le kişisel bir ilişkiniz var mı? Ayrıca Mesih'in dirilişi, onun yeryüzüne yargıç ve kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak döneceğini garantiler. Günahı bastıracak ve yeryüzünde doğrulukla hüküm sürecektir. İnsanlığı yargılayacaktır. Pavlos'un o usta ve sofistike Atinalı filozoflara dediği gibi, Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün, insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. İsa Mesih ölümden dirildiği için bir gün onun önünde duracağınız çok ciddi bir gerçektir. Onun önüne kurtarıcınız olarak kendisine güvendiğiniz biri olarak mı, yoksa yargılanacak biri olarak mı çıkacaksınız? Eğer onu kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, Tanrı'nın suçlaması üzerinizde olmalıdır. Onun önünde kendi doğruluğunuzla duramazsınız. Kurtarıcınız olarak ona güvenmedikçe, geleceğiniz kaybolmuşluk içinde geçen bir sonsuzluk olacaktır. Diriliş, her birimizin Rab İsa Mesih'in önüne çıkacağımızın garantisidir.